TR724 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın Erdoğan'ın hayıflandığı tarih ve 1 Nisan sonrasının gündemi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim planı işler ve başta İstanbul olmak üzere birkaç büyük şehri partisini kazandırırsa Türkiye'nin gündemi çok farklı olacak. Öyle sanıldığı ve bazı çevrelerce iddia edildiği gibi gündem ekonomi olmayacak. Ülkenin ana gündemini ben size söyleyeyim. Hilafet. 31 Mart'taki seçimlerde İBB başkanlığını Ekrem İmamoğlu kazanırsa kaybeden Murat Kurum değil, Tayyip Erdoğan sayılacak. CHP'nin İstanbul'un yanı sıra Bursa gibi birkaç önemli şehirde daha seçimin galibi olarak çıkması halinde Erdoğan'ın bir süre bocalayacağı kesin. Demokratik olmaktan uzak ülkelerin başındaki liderler bu tür sarsıntılarla yıkılmayacağını göstermek için büyük çaba harcarlar. Beştepe Sarayı ekibinin de bu seçimde yenildik, artık millet bizi istemiyor, en kısa zamanda ülkeyi erken seçime götürüp güven tazelemek istiyoruz demesini beklemek safdillik olur. Tam tersine, millet bize 2028'e kadar yetki verdi deyip oturdukları yeri korumaya çalışacaklar. 2028'e kadar kullanarak kaybettikleri gücü yeniden toplayabilmek amacıyla bin bir türlü yola başvuracaklar. Sarayının emlakçısı Murat Kurum'un İBB başkanı olması halinde Erdoğan köklü değişikliklere girişecek. Türkiye 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimine geçişten sonrakine benzer bir sürece girecek. Erdoğan'ın "Bu son seçimim" açıklamasına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın" diye çağrısını hatırlayın. Bahçeli'nin de vereceği destekle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkenin kılcal damarlarına, hücrelerine kadar yerleşmesi sağlanacak. Uzun süredir zaman zaman ısıtılıp sonra unutturulan anayasa değişikliği gündeme getirilecek. Halen bir miktar var gibi görülen denge denetleme mekanizmalarından ülke bütünüyle arındırılmış olacak. Tayyip Erdoğan'dan yeni halife olarak söz edilmeye başlanması, kimilerinin sandığı gibi 2018'de başkan seçilmesiyle değil, çok daha önce, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinden sonra başladı. AK Parti çevrelerinde 2007 seçim zaferinden itibaren Erdoğan'ın hilafeti yeniden canlandıracağı ve yeni halife olacağı konuşuldu. Peki, özellikle Sünni İslami kesimde olağanüstü özellikler yüklenen bu halife kavramına ve bugüne nasıl geldiğine kısaca bakalım. 8 Haziran 632'de Hazreti Muhammed'in ölümüyle onun bıraktığı yönetim ve temsil işlerini kimin yürüteceği konusu Müslümanların ana gündem maddesi oldu. Daha cenaze ortadayken Beni Saide gölgeliğinde bir araya gelen Ensar adı verilen Medine'nin yerlileri, muhacirlere kendilerinin kucak açtıklarını, verdikleri her türlü destek sayesinde İslam'ın Medine'de gelişip kökleştiğini belirterek halifenin kendilerinden birinin olması amacıyla toplandı. Hazreti Ömer'in girişimiyle halife Ensar'dan seçilemediği gibi Hazreti Ebubekir'in öne çıkmasıyla sonuçlanan toplantıyla başlayan süreçte İslam toplumu bir daha bir araya gelmeyecek şekilde bölündü. Dört halife döneminde ve sonrasında 658'den 750 yılına kadar devam eden Emeviler döneminde halifeler hep Kureyş kabilesinden oldu. 750'de Ebul Abbas es-Seffah, kan dökücü Gaddar'la başlayan Abbasiler dönemi 1250 yılına kadar kesintisiz devam etti. Sanıldığı gibi İslam dünyası tek halifeyle yönetilmedi. Şii Müslümanların hep ayrı imamları oldu. 10. yüzyılda 3 halife vardı ve bunlar büyük kitlelere hükmediyordu. Bağdat'taki Abbasi halifesi dışında Mısır'da Şii Fatimi halifeliği, İspanya'da 3. Abdurrahman halife olarak görev yapıyordu. 1058'de Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, hilafet merkezi Şii Fatımilerden Bağdat'ı ele geçirdiğinde bu sıfatı üzerine alma gereği duymadı. Tuğrul Bey, Sultan-ı İslami sıfatını kullanmaya başladı, halife kaim görevine devam etti. 1258'de Cengiz'in torunu Hülagü, Bağdat'a girdiğinde halife Mutasım ve bütün sülalesi öldürüldü. Aileden tek kurtulan Mutasım'ın amcası, Memlükler, Kölemenlerin hakim olduğu Mısır'a geçerek burada Muntasır Billah unvanıyla 1261'de halife oldu. Memlükler döneminde 17 Abbasi soyundan gelen isim halifelik yaptı. 1. Selim, Yavuz Sultan Selim, 1517'de Mısır'ı ele geçirince halife 3. Mütevekkili kutsal emanetlerle birlikte İstanbul'a gönderdi. 1. Selim, İstanbul'a döndükten sonra uygunsuz hareketler yaptığı gerekçesiyle halifeyi 7 kule zindanlarına hapsetti ve hükümdarlığı boyunca zindanda tuttu. 1. Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtikten sonra 3. Mütevekkil serbest bırakıldı ve Mısır'a gitti. Ne var ki o dönemdeki kayıtların hiçbirinde 1. Selim'in sonrasında da 1. Süleyman'ın hilafeti üzerine aldığına ilişkin belge ve bulguya rastlanmıyor. Dahası Arap ve Osmanlı'nın yoğun ilişkiler içinde olduğu Avrupa kaynaklarında da böyle bir ifade yer almıyor. Mısır dönüşünden itibaren 1. Selim halifelik değil Hadimül Haremeyn-i Şerifeyn, Mekke ve Medine'nin hizmetçisi sıfatını kullanmaya başlıyor. Osmanlı kayıtlarında ilk halifelik sıfatı Eflak ve Boğda'nın kaybedildiği, 1774'teki Ruslarla imzalanmak durumunda kalınan Küçük Kaynarca Antlaşması'nda geçiyor. Osmanlı hükümdarı kaybettikleri topraklar üzerinde yaşayan Müslümanların hukuklarını savunabilme amacıyla İslam halifesi unvanını kullanıyor. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldığında kimin halife olacağı konusu gündeme geldi. Padişahlıktan alınan Vahdettin ve Veliaht Abdülmecid üzerinde duruldu. Mustafa Kemal Paşa Vahdettin'in Kazım Karabekir ise Abdülmecid'in olmasını teklif etti. Ancak Vahdettin'in 17 Kasım'da İstanbul'dan İngiliz zırhlısıyla ayrılmasından sonra Abdülmecid tek isim haline geldi. 18 Kasım'da mecliste kabul edilen bir önergeyle Vahdettin halifelikten düşürüldü ve oylama yapıldı. Kullanılan 162 oydan 148'inin kabulüyle Abdülmecid halife ilan edildi. Cumhuriyetin ilanında hilafetle ilgili bir karar alınmadı. Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı seçilmesini ilk kutlayan Halife Abdülmecid Efendi oldu. Ancak devam eden süreçte ülkeyi yöneten Mustafa Kemal Atatürk ve ekibi yapılacak toplumsal değişim ve dönüşümlerin gerçekleştirilemeyeceği görüşüne vardı. Bu amaçla 15-20 Şubat 1924'te yapılacak harp oyunları nedeniyle ordu ve kolordu komutanlarını İzmir'de topladı. İzmir'deki toplantıya Başbakan İsmet Paşa, Savunma Bakanı Kazım Özal Paşa ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak katıldı. Toplantıda hilafetle Şerriye ve Efkaf Bakanlığı'nın kaldırılması ve öğretim kurumlarının birleştirilmesi karar altına alındı. 3 Mart 1924'te kabul edilen 431 sayılı kanunla hilafet kaldırıldı ve Osmanlı Hanedanı'nın Türkiye dışına çıkarılmasına karar verildi. Bu kararla Abdülmecid'le birlikte hanedana üye ve hizmetlilerinden oluşan 234 kişi yurt dışına çıkartıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan halifelik tartışmasını bu yılın ilk haftalarında başlatıp bir nabız yoklaması yaptı. 1 Ocak 2024 günü Gazze'ye destek mitingi adı altında Filistin'in kurtuluş reçetesi olarak hilafet gösterildi. Erdoğan bu gösterilerden kısa bir süre sonra bir fırsat bulup şeriat karşıtlığının İslam düşmanlığı olduğunu öne sürerek tartışmalara dolaylı yoldan katıldı. Erdoğan'ın şu sıralardaki en büyük hayıflanması 31 Mart seçimlerinin bir ay gecikmeli yapılmış olması. Bu seçimler Şubat ayı sonunda yapılmış olsaydı 3 Mart 1924'ün rövanşını tam 100 yıl sonra almış olacaktı. Yerel seçimlere bu kadar yüklenen Erdoğan'ın temel hedefi tam 100. yılına denk gelmese de bir asırlık aradan sonra yeniden hilafeti getirmek istemesi. AK Parti'nin istenilen oyu alması halinde Türkiye gündemi hilafet tartışmalarına odaklanacak. Hilafet önce sembolik olarak ilan edilecek. Batı'dan dilendiğimiz dövizleri yardım olarak verdiğimiz kimi Afrika ülkelerinin ilan edilen hilafete destek açıklamaları içeriye biat olarak lanse edilecek. Bu durum kamuoyuna "görüyorsunuz işte dünya liderliğimizi onaylıyor" diye satılacak, diyor Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.